Dördüncü kaset, ikinci yüz. Sen Servet'i ya söylediğini düşündüğü ya da vicdanının sesine uyarak düşündüğünü söylediği için idam ettirdin. Servet'i düşüncelerini dile getirdiği için öldürttüğüne göre gerçek yorunu öldürtmüş oluyorsun. Çünkü gerçek yanılgı içinde olsa bile insanın düşündüğünü söylemesidir. Eğer onu yanlış düşüncelere sahip olduğu için öldürttüysen, öncelikle görevin Servet'i doğru düşünceye kazanmak için uğraşmak ya da ona yanlış yolda olan herkesin idam edilmesi gerektiğini kanıtlamaktı. Oysa Calvin, ölümü hiç hak etmeyen bir insanı sadece kendisine karşı çıktı diye yok etmiştir. Calvin'in suçu sabittir, tasarlayarak adam öldürmek. Suçlu, suçlu, suçlu. Castellio, İsrafil borusunun sert, metalik sesiyle bu hükmü üç kez bütün zamanlara gümbür gümbür bağırmıştı. Son ve en yüksek etik merci olan insanlık kararını vermişti. Fakat hiçbir itibarın yeniden hayata döndüremeyeceği bir ölünün itibarının kurtarılması ne işe yarar? Söz konusu olan hayattakileri korumak, bu insanlık dışı eylemi mahkum ederek benzer eylemleri engellemekti. Sadece Johann Calvin mahkum edilmemeli, aynı zamanda o korkunç terör ve baskı doktrininin anlatıldığı kitabı da mahkum edilmeliydi. Kitabının ve eylemlerinin neye yol açtığını görmüyor musun diye devam eden Castellio, Tanrı'nın itibarını savunduğunu iddia eden birçok insan var. Şimdi bunlar insanları katletmek istedikleri zaman senin referansına dayanabilecek, senin uğursuz yolunu izleyerek ellerini kana bulayacaklar. Aynı senin yaptığın gibi farklı düşünenleri öldürtecekler. Aslında tehlikeli olan tek tek fanatikler değil, fanatizmin kötü ruhuydu. Yani bir düşün adamı sadece katı, iddiacı ve zorba insanlara karşı değil, terörist düşüncelere karşı da mücadele etmeliydi. Çünkü yüzyıllık bir din savaşının başlangıcında bir adamın kahince öngörüsüdür bu. En gaddar tiranlar bile silahlarıyla sizin komplolarınızla akıttığınız ve eğer Tanrı insanlara merhamet edip prenslerin ve diğer makamların nihayet kanlı zanaatlerinden vazgeçmelerini sağlamazsa, bundan sonra da akıtacağınız kandan daha fazla akıtmamıştır. Zulme uğrayanların acısı karşısında artık kayıtsız kalamadığı ılımlı hoşgörü manifestosunda insanların insanca davranmaları için Tanrı'ya umutsuz bir yakarışla seslendiği bu manifestoda olduğu gibi söz konusu kavga kitabında da Castellio'nun söyledikleri haklı çıkma hırsının yönlendirdiği nefretiyle yeryüzü barışını bozanlara karşı sarsıcı bir lanettir. Kitap her türlü fanatizme karşı en soylu öfkenin yıldırım ve şimşeğiyle donanmış sözlerle bitmektedir. Bu iğrenç dinsel baskı Daniel'in zamanından bu yana ortalığı kasıp kavuruyor. Onun yaşam biçiminde saldırılacak bir şey bulamadıklarından düşmanları şöyle demişti. Ona düşüncelerinden dolayı saldıralım. Bugün de aynı şey yapılıyor. Hasım olarak görülen kişi ahlaki tutumu nedeniyle suçlanamıyorsa derhal doktrinleri ileri sürülüyor. Ustaca oynanmış bir oyun çünkü konuya ilişkin herhangi bir düşünceye sahip olmayan makamlar son derece kolay ikna ediliyorlar. Kutsal doktrin şiarı haykırılırken güçsüzler işte böyle eziliyor. Ah sizin kutsal doktrininiz! Kıyamet gününde İsa bu doktrininden nasıl da nefret edecek? İsa doktrinlere ilişkin değil, nasıl yaşandığına ilişkin hesap soracak ve sizler onlara ''Tanrım, biz seninleydik, senin istediğini öğrettik.'' dediğinizde sizlere şu yanıtı verecek. Çekilin karşımdan katiller. Ah siz körler. Ah gözleri hiçbir şey görmeyenler. Ah caniler ve uğursuz ikiyüzlüler. Gerçeği ne zaman kabul edeceksiniz? Ve ey siz dünyevi yargıçlar. Kendi keyfinize göre insan kanı akıtmaktan ne zaman vazgeçeceksiniz? Şiddet vicdanı yeniyor. Bir düşünce despotuna karşı bundan daha kararlı bir yazıyla pek sık karşılaşılmaz. Belki de Castellio'nun Contra Libellium Calvinist'inin coşkusu kadar aydınlatma etkisine sahip bir yazı bulmak güçtür. İçerdiği gerçeklik ve netlikle Cenevre'nin kurduğu düşünce engizisyonundan uzaklaşılmadığı takdirde Protestanlığın ve bunun da ötesinde Avrupa'nın düşünce özgürlüğünün yitirileceğini, dönemin en kayıtsızlarının bile öğrenmesini sağlamıştı bu yazı. O nedenle de bütün olasılıklara göre Castellio'nun servet davasında ortaya koyduğu tam bir bütünlük içindeki bu gerçeklendirmenin ardından bütün etik dünyanın lanetleme hükmünü oy birliğiyle imzalaması beklenebilirdi. Böyle bir mücadele, böyle bir yumruk darbesi yiyerek yere serilen birinin işinin sonsuza kadar bittiği ve Castelleo'nun manifestosunun Calvin'in uzlaşmaz ortodoksluğunu alt ettiği düşünülebilirdi. Oysa gerçek çok farklıdır. Castelleo'nun göz kamaştırıcı polemik yazısı ve yaptığı o mükemmel hoşgörü çağrısının gerçek dünyada en ufak bir etkisi olmaz. Şu basit ve acımasız nedenden ötürü. Çünkü Castelleo'nun Kontrlibellium Calvinisi baskıya girememiştir. Çünkü bu kitap Calvin'in emriyle Avrupa'nın vicdanını sarsmadan önce sansür tarafından boğulmuştur. İktidar sahipleri son anda kitabın kopyaları Basel'de güvenilir çevrelerde elden ele henüz dolaşmaya başlamış, henüz baskı hazırlığına girişilmişti ki, elbette muhbirlerinin sayesinde Castelleo'nun kendi otoritelerine karşı ne kadar tehlikeli bir saldırı hazırladığını öğrenmişlerdi ve derhal karşı saldırıya geçtiler. Bu durumlarda tek bir insana karşı devlet örgütünün gücünün ne kadar üstün olduğu bütün dehşetiyle ortaya çıkar. Kendisinden farklı düşündüğü için bir insanı korkunç acılar içinde diri diri yaktırarak insanlık dışı bir eylem sergilemiş olan Calvin, uyguladığı tek yanlı sansür sayesinde cinayetin rahatça savunabilmişti. Oysa insanlık adına itiraz etmek isteyen Castelleo'nun düşüncelerini dile getirmesi yasaktı. Gerçi Basel kentinin Basel Üniversitesi'nde hocalık yapan özgür bir yurttaşa polemik yapmayı yasaklaması için herhangi bir nedeni yoktu. Ne var ki taktik konularda ve pratikte her zaman usta olan Calvin, siyasal manivelayı beceriyle harekete geçirir. Derhal bir diplomatik mesele yaratır. Tekil bir şahıs olarak Calvin değil, öğretiye karşı saldırı nedeniyle Cenevre kenti şikayetçi olmuştur. Böylece Basel kenti belediye meclisi ve üniversite özgür bir yazarın hakkını gasp etmek ya da federal kentlerin en güçlülerinden olan Cenevre kentiyle çatışmak gibi kötü bir ikilemle karşı karşıya kalmıştır. Her zaman olduğu gibi bu kez de etik karşısında egemenlik politikası üstün gelir. Belediye meclisi üyeleri bir kişiye katı ortodoks olmayan yazılarını yayınlama yasağı koymayı tercih etmişlerdir. Böylece Castelleo'nun Kontrlibellium Calvinisi engellenmiş olur. Calvin sevinç içindedir. Arkamızdan havlayıp duran köpeklerin artık bizi ısırmaması ne kadar iyi. Servetin ateşle susturulması gibi Castelleo da sansürle susturulmuş, yeryüzünde bir kez daha terör otoriteyi kurtarmıştır. Castelleo'nun tek silahı elinden alınır. Artık yazamayacaktır. Bundan daha haksız ve acımasız olanı ise zafer sarhoşluğu içindeki hasımlarının kendisine büyük bir öfkeyle saldırmalarına yanıt veremeyecek oluşudur. Kontrlibellium Calvini'nin basılabilmesi için neredeyse 100 yıl geçmesi gerekmişti. Castelleo'nun bu yapıtında büyük bir öngörüyle yazdıkları gerçek olmuştu. Sana yapılmasını istemediğin şeyleri neden başkalarına yapıyorsun? Söz konusu olan dini meselelerle ilgili bir dava neden bizi susturuyorsun? Ne var ki terörün karşısında ne hukuk ne yargıç durabilir? Şiddet bir kez egemen olduktan sonra yenilenlerin konuşma hakkı olmaz. Şiddetin egemen olduğu yerde her zaman ilk ve son merci terördür. Castelleo trajik bir tevekkül içinde kendisine yapılanlara dayanmak, bu adaletsizliği çekmek zorundadır. Fakat şiddetin düşünceye üstün geldiği bütün zamanlar için teselli edici olan, şiddete yenilenin muzaffer olana karşı gösterdiği o egemen küçümsemedir. Sözleriniz ve silahlarınız bütün despotizmlere özgü olan sözler ve silahlardır. Düşünü gördüğünüz manevi egemenlik değil. Tanrı sevgisi yerine zora dayalı dünya egemenliğidir. Ne var ki ben gücünüzü ve silahlarınızı kıskanmıyorum. Benim gücüm ve silahlarım farklı. Gerçek suçsuzluk duygusu ve bana yardım ve merhamet edecek olanın Tanrı'nın adıdır. Belirli bir süre için kör bir yargıç olan dünya tarafından gerçek ayaklar altına alınsa da kimsenin gerçek üzerinde sürküt egemen olması düşünülemez. Hristiyanlığı öldürmüş olan dünyanın hükmünü bir yana bırakalım. Davayı her zaman zorbalığın kazandığı yeryüzü mahkemesini boş verelim. Tanrı'nın gerçek imparatorluğu bu dünyadakine benzemez. Terör defalarca haklı çıkmıştır ve hep trajik biçimde. Calvin'in iktidarı da gerçekleştirdiği korkunç eylem yüzünden zayıflamaz, daha da artar. Çünkü tarih alanında kitaplarda yer alan ahlaki ve duygusal adaleti aramak boşunadır. Artık şunu kabul etmek gerekir. Çağ ruhunun dünyevi gölgesi olan tarihin hareketi ne ahlaki ne de ahlak dışıdır. Ne suçları cezalandırır ne de iyiliği ödüllendirir. Son tahlilde hukuka değil, şiddete dayandığı için çoğu kez iktidar sahiplerine fayda sağlar. Sonsuz bir cüret, zorba kararlar bunları yapanlara dünyada yürütülen mücadelede zarar vereceğine yarar sağlamaktadır. Katılığı nedeniyle eleştirilen Calvin de kendisini kurtaracak yegane şeyin şu olduğunu kavramıştır. Daha fazla sertlik, daha acımasız şiddet. Bu kez şiddet uygulamış birinin şiddet uygulamaya devam etmek zorunda olduğu, teröre başvuran birinin terörü artırmaktan başka bir olanağı bulunmadığı yolundaki genel yasa işlemektedir. Servet davası sırasında ve sonrasında karşılaştığı direniş, Calvin'in otoriter bir egemenlik için karşı tarafın başkaldırısını yasalar içinde kalarak engellemenin ve sadece göz yıldırma yönteminin yetersiz bir yöntem olduğu ve iktidarın totaliterliğini tek bir şeyin sağladığı düşüncesini daha da güçlendirmişti. Her türlü muhalefetin tamamen yok edilmesi. Başlangıçta Calvin, seçim düzenini gizlice kendi yararına değiştirerek Cenevre Meclisi'ndeki cumhuriyetçi azınlığı yasal yoldan hareketsiz kılmakla yetinmişti. Her belediye meclisi oturumunda maddi ve manevi bakımdan Calvin'e bağımlı yeni protestan sürgünler Cenevre'de yapılmış ve böylece seçmen listelerine kaydedilmişlerdi. Bu yolla meclisin görüş ve düşünceleri giderek Calvin'in yararına değişecek, gözü kapalı itaat edenler getirilecek, eski cumhuriyetçi patrisyenlerin etkisi tamamen yok edilecekti. Ne var ki bu sistematik yabancılaşma eğilimi çok geçmeden yurtsever Cenevrelilerin dikkatini çekti. Cenevre'nin özgürlüğü için kanlarını akıtmış olan demokratlar gecikmiş, çok gecikmiş olarak huzursuzlanmaya başlamışlardı. Gizli toplantılar yaparak Britenlerin iktidar hırsına karşı eski bağımsızlıklarından geriye kalan kırıntıları nasıl savunabileceklerini tartışıyorlardı. Hava giderek gerilmekteydi. Sokaklarda sık sık yerli Cenevrelilerle göçmenler arasında şiddetli tartışmalar oluyordu. Ve nihayet bir gün iş kavgaya döküldü. Aslında sadece iki kişinin taşla yaralandığı bu kavga oldukça masumdu. Ne var ki Calvin ne zamandır böyle bir bahane beklemektedir. Artık uzun süredir planladığı, kendisine totaliter iktidarı sağlayacak hükümet darbesini uygulayabilecektir. Bu küçük sokak çatışması hemen Tanrı'nın inayetiyle boşa çıkarılmış olan korkunç bir komplo olarak şişirilir. Bu tür pratiklerde her zaman sahte ahlak gösterisi yapmak ve şaşırmış gibi görünmek en iğrenç olanıdır. Bu sokak çatışmasıyla hiçbir ilgisi olmayan Cumhuriyetçi Parti'nin önderleri derhal tutuklanır. Ve diktatörün kendi amaçları için ihtiyaç duyduğu şeyleri söyleyinceye kadar işkence görürler. İşkenceyle alınan ifadelere göre bir partilemeye gecesi planlanmıştı. Calvin ve yandaşları öldürülecek ve kente yabancı birlikler sevk edilecekti. Cellat nihayet korkunç işkencelerle itiraf ettirilen ayaklanma ve vatana ihanet planlarına dayanarak çalışmasına başlayabilirdi. Cenevre'den zamanında kaçamayan, Calvin'e en ufak bir direniş göstermiş herkes idam edildi. Tek bir gecede Cenevre'de Calvinist Parti'den başka bir parti kalmamıştı. Böylesine tam bir zaferden sonra, Cenevre'deki son hasımlarını böylesine radikal bir biçimde temizledikten sonra, Calvin'in herhangi bir kaygı duymasına gerek olmadığı, o nedenle de biraz yumuşaması beklenebilirdi. Ne var ki biz, Takidides, Xenofon ve Plutark'tan bu yana oligarkların zaferden sonra her yerde ve her zaman daha da tahammülsüzleştiklerini biliyoruz. Bağımsız insanlardan onları siyasal olarak güçsüz ve sessiz kıldıktan sonra bile korkmak bütün despotların trajedisidir. Onlar insanların susmalarıyla, susmak zorunda kalmalarıyla yetinemezler. Her şeye evet dememeleri, hizmet etmemeleri, el pençe divan durmamaları, dal kavukluk yapmamaları, despot açısından bu insanları tehlikeli kılar. Ve o zorba hükümet darbesinden bu yana Calvin bütün siyasal hasımlarından kurtulduğu ve geriye sadece bu manevi hasım kaldığı için kavga hırsından bütün şiddetiyle Castelio'ya döner. Bu saldırının tek zorluğu barışçıl bilgiyi güvenli suskunluğundan dışarı çıkarmaktır. Zira Castelio açık kavgadan yorgun düşmüştü. Humanist ya da erasmik mizaçların savaşçılığı sürekli değildir. Düşün insanı, taraf tutan birinin fanatik ısrarı ve kendisinden farklı olanlara karşı yürüttüğü avı yakışıksız bulur. Kendi dünya görüşünü sonra tek doğru ve geçerli doğrunun kendi doğrusu olduğuna bütün dünyayı ikna etmek için propagandist bir çabaya girişilmesi ona gereksiz gelir. Castellio, servet davasında sözünü söylemiştir. Kendisini bekleyen bütün tehlikelere rağmen baskı görenlerin savunmasını üstlenmiş ve vicdanlar üzerinde estirilen teröre o dönemde herkesten daha büyük bir tutarlılıkla karşı çıkmıştır. Ne var ki dünyanın o momenti Castellio'nun bu özgürlükçü sözlerine karşıydı. Castellio belli bir süre için şiddetin muzaffer olduğunu görmüştü. O nedenle hoşgörüyle hoşgörüsüzlük arasında belirleyici savaşa yeniden girişebileceği fırsatı sessizce beklemeye karar verdi. Derin bir düş kırıklığı içinde fakat düşüncelerinden kesinlikle taviz vermeksizin çalışmalarına geri döner. Üniversite tarafından nihayet hocalığa atanmıştı. Nihayet yaşamının en önemli edimi yani iki İncil çevirisi sonuna gelmişti. 1555 ve 1556 yıllarında elinden söz söyleme silahı alındığında polemikçi olarak Castellio tamamen susturulmuştu. Fakat Calvin ve Cenevriler casusları sayesinde Castellio'nun dar üniversite çevresinde hümanist düşüncelerini koruduğunu bilmektedirler. Ellerini bağlamışlardı ama o kesinlikle susmuyordu. Ve hoşgörüsüzlüğün bu haçlı ordusu, Castellio'nun nefret ettikleri hoşgörü talebinin ve kadercilik öğretisine karşı ileri sürdüğü çürütülemez argümanlarının, öğrenciler arasında giderek daha fazla yankı bulduğunu öfkeyle fark etmekteydiler. Ahlaklı bir insan sadece varlığıyla etkiler, zira onun niteliğiyle çevresinde inandırıcı bir etki alanı yaratır ve dar bir çevreyle sınırlıymış gibi görünse de bu derin etki fark edilmeksizin ve durdurulamaz biçimde dalga dalga genişler. Castellio tehlikeli olmayı sürdürdüğü ve boyun eğmek istemediği için etkisi zamanında kırılmalıydı. Castellio'yu bir kez daha sapkın savaşına çekmek için hile dolu bir tuzak kurulur. Ve üniversitedeki mesai arkadaşlarından biri gönüllü ajan provokatörlük yapar. Dostça bir mektupla başvurarak sanki tek amacı teorik bir soruşturmaymış gibi Castellio'dan kadercilik öğretisi üzerine görüşlerini açıklamasını ister. Castellio açık tartışmaya razı olmuştur fakat konuşmaya başlar başlamaz dinleyicilerden biri ayağa fırlayarak onu sapkınlıkla suçlar. Castellio amacın ne olduğunu hemen anlamıştır. Kurulmuş tuzağa düşerek tezlerini savunmak yerine dava açmak için ellerine malzeme sunmak yani tartışmayı keser. Ve üniversitedeki meslektaşları Castellio'ya karşı harekete geçilmesine engel olurlar. Ne var ki Cenevre kolay kolay pes etmez. Bu sinsi numara başarısız olduktan sonra hızla yöntem değiştirilir. Castellio'nun tartışmaya çekilmesi mümkün olmadığından onu söylenti ve hakaretlerle provoke etmeye çalışırlar. Yaptığı İncil çevirisiyle alay edilir, anonim hiciv ve bildirilerden o sorumlu tutulur, dört bir yana en çirkin iftiralar yayarlar. Düğmeye basılmışçasına bütün yönlerden saldırı başlar. Ne var ki tarafsız olanlar bu büyük ve gerçekten dindar bilgenin elinden özgürce konuşma hakkı alındıktan sonra hayatına kastetme yönünde gösterilen büyük gayretin farkındadırlar. Aslında bu sinsi baskı, baskıya maruz kalanlara her yerde dost kazandırır ve hiç beklenmedik biçimde Alman Reformasyonu'nun atası Melanchthon Demonstratif, dipnot, gösterişli, bir tarzda Castellio'dan yana tavır alır. Melanchthon da bir zamanlar Erasmus gibi hayatın anlamını uzlaşmada değil, kavgada görenlerin karanlık faaliyetlerinden nefret etmektedir ve Sebastian Castellio'ya kendiliğinden bir mektup gönderir. Şimdiye kadar demektedir bu mektupta. Sana yazmadım. Çünkü işlerimin çokluğu nedeniyle aslında çok hoşuma giden bu tür mektuplaşmalar için pek zamanım kalmıyor. Ayrıca beni yazmaktan alıkoyan başka bir şey de kendilerini bilgeliğin ve erdemin dostları olarak gösterenler arasındaki korkunç anlaşmazlık nedeniyle duyduğum üzüntüdür. Fakat senin yazma tarzını her zaman takdir ettim ve ben bu mektubun benim rızam ve içten sempatimin bir kanıtı olmasını diliyorum. Umarım ebedi bir dostluk birleştirir bizi. Sadece görüş ayrılıkları üzerine değil, aynı zamanda bazılarının gerçeği arayanların peşine saldıkları acımasız nefreti de yargılayarak sadece benim duyduğum acıyı süreklileştiriyorsun. Efsane, devlerin, titanların kanından oluştuğunu söyler. Saraylarda, aileler içinde ve halk arasında ille de yönetme sevdasında olan, Amaçlarına bilgelerin engel olduğuna inanan bu yeni sofistler de papazların tohumundan oluştu. Ne var ki Tanrı tebaasından geriye kalanları korumasını bilecektir. O nedenle değiştiremeyeceğimiz şeylere bilgece katlanmalıyız. Benim açımdan yaşım acımı hafifleten bir şey. Yakında yeryüzü kilisesini derinden sarsan azgın fırtınalardan çok uzakta bulunan ilahi kiliseye intikal etmeyi umuyorum. Eğer yaşarsam seninle birçok konu üzerinde konuşmak istiyorum. Elveda. Hemen kopyaları elden ele dolaşmaya başlayan bu mektup, Castellio için bir koruma yazısı, aynı zamanda da bu büyük bilginin anlamsız baskılara maruz bırakılmasından vazgeçilmesi için kalbine uyar olarak düşünülmüştü. Gerçekten de Melanto'nun onaylayıcı sözleri bütün hümanist dünyada son derece etkili olmuştur. Artık Calvin'in en yakın dostları bile barış için zorlamaktadırlar. Örneğin büyük bilge Bodin, Cenevre'ye şunları yazar. İşte nihayet Melanto'nun bu adama karşı gösterdiği acımasızlığı nasıl mahkum ettiğini ve aynı zamanda senin bütün paradokslarını onaylamaktan ne kadar uzak olduğunu görüyorsun. Castellio'ya ikinci şeytanmış gibi davranırken aynı zamanda Melanton'a melekmiş gibi saygı göstermeye devam etmenin anlamı var mı? Ne var ki bir fanatiğe bir şeyler üretebileceğini ya da onun yatıştırılabileceğini düşünmek çok yanlış. Paradoksal olarak ya da mantıksal olarak Melanton'un koruyucu mektubu Calvin üzerinde ters etki yapmış, düşmanına onay verilmesi sadece duyduğu nefreti artırmıştır. Calvin bu düşünsel pasifistlerin kendi savaşçıl diktatörlüğü için Roma'dan, Loyola ve Cizvitler'den daha tehlikeli olduğu çok iyi bilmektedir. Çünkü bunlardan söz konusu olan sadece dogmaya karşı dogma, söze karşı söz, öğreticiye karşı öğretiydi. Oysa Castellio'nun özgürlük talebi, Calvin'in irade ve edeminin başlangıç prensibi olan tek otorite düşüncesi yani ortodoksluğun özünü tartışmaya açıyordu. Ve saflardaki pasifistler her zaman her savaşta en militan düşmandan daha tehlikelidir. İşte Melanto'nun koruma yazısı dünyanın gözünde Castellio'nun itibarını yükselttiği için artık Calvin'in tek amacı onu yok etmektir. Asıl savaş ölüm kalım savaşı şimdi başlamıştır. Artık yok edici bir savaşın yürütüleceğini Calvin'in bizzat ortaya çıkması kanıtlıyor. Servet davasında son belirleyici darbe gerektiğinde kılıcı kendi eline almak için Nicolas de Lefanto'nun bir kenara ettiği gibi şimdi de suç ortağı Döbeze'den yararlanmayı düşünmez. Onun için söz konusu olan artık hak ya da haksızlık, İncil'in sözleri ve yorumları gerçek olan ve olmayan değil, tek bir şeydir. Castellio'nun işini bir an önce bitirmek. Gerçi Castellio çalışmalarına geri çekilmiş bulunuyordu ama neden yoksa yaratılır. Nefret edilen bu insana darbe indirmek için yoktan var edilir. Calvin bir bahane bulmuştur. Casuslar seyyar bir tüccarın üzerinde anonim bir yergi yazısı ele geçirirler. Gerçi yazarının Castellio olduğuna ilişkin en ufak bir kanıt yoktur. Zaten gerçekte de Castellio kaleme almamıştır bu yazıyı. Fakat Romalıların Kartaca ile ilgili sonsuz bir yok etme tutkusu, Castellio yok edilmelidir. Calvin onu suçlayarak en kötü hakaretlerde bulunmak için Castellio'nun gerçekten yazmadığı bir kitabı kullanır. Polemik bir yazısı teoloğun bir başka teoloğa karşı yazdığı bir kitap değil, delice bir öfkenin dile gelişidir. Bu kitapta Castellio'ya karşı arabacı yamaklarının bile birbirlerine söyleyemeyecekleri kadar bayağı olan hırsız, hergele, kafir gibi sözcükler yer alır. Basel Üniversitesi profesörü gün ortasında odun çalmakla bile suçlanmaktadır. Nefret sarhoşluğu içindeki bu azgın eser şu öfke dolu haykırışla biter. Tanrı seni yok etsin şeytan. Calvin'in kafirliğe karşı yazdığı bu yazı, partizancı öfkenin bir düşün insanını nasıl alçaltabileceğinin ibret verici bir örneği sayılabilir. Fakat aynı zamanda bu yazı tutkularına gem vuramadığında bir politikacının ne kadar politika dışı davranabildiğini gösteren bir uyarıdır. Zira saygın bir insanın uğradığı korkunç haksızlığın etkisiyle Basel Üniversitesi Konseyi, Castellio'nun yazı yazma yasağını kaldırır. Avrupa ölçüsünde bir üniversitenin, kendisinin görev verdiği bir profesörün bütün hümanist dünyanın gözü önünde odun çalmakla, hergelilik ve serserilikle suçlanmasını kendi şerefiyle bağdaştırması olanaksızdı. Burada artık öğreti üzerine bir tartışma değil, kişisel suçlamalar ve haysiyet kırıcı davranışlar söz konusu olduğundan Castellio'ya Senato tarafından açık karşılık verme izni verilir. Castellio'nun bu yanıt yazısı insaflı ve hümanist polemiğin mükemmel ve gerçekten heyecan verici örneğidir. Bu son derece hoşgörülü adamı karşılaştığı en aşırı düşmanlık bile nefretle zehirleyemez. Hiçbir kötülük bu adamı kötü kılamaz. Yazısının başlangıç ritmindeki sükunet ve çelebilik dikkat çekicidir. Açık tartışmaya herhangi bir coşku duymadan giriyorum. Seninle kilisenin itibarını düşürebilecek hakaretle içeren kaba bir tarzda değil. Kardeşçe ve Hristiyanlık ruhu içinde tartışabilmeyi çok isterdim. Ne var ki benim barışçıl iletişim düşüm sizler tarafından olanaksızlaştırıldığı için sana senin tutkulu saldırılarına yanıt vermenin benim Hristiyan görevlerimle bağdaştırılamayacağına inanıyorum. Castellio önce Nebula adlı yazısında kendisini alenen bu hiciv yazısını kaleme almakla suçlayan fakat ikinci baskıda hiç kuşkusuz hata yaptığı konusunda kulağına bir şeyler fısıldanmıştı. Bu konudan tek sözcükle bahsetmeyen ama Castellio'yu suçsuz yere suçladığını itiraf etme dürüstlüğü de göstermeyen Calvin'in ahlak dışı davranışını açığa çıkarır. Castellio Calvin'i iyice köşeye sıkıştırmıştır. Evet ya da hayır. Beni haksız yere o yazıyı yazmakla suçladığını biliyor muydun? Bilmiyor muydun? Benim bu konuda karar vermem mümkün değil. Fakat ya yazıyı benim yazmadığımı bilmene rağmen beni suçladın ki bu durumda yaptığın yalancılıktı. Ya da henüz bunu bilmiyordun. Bu durumdaysa davranışın en azından ihmal içermektedir. Her iki durumda da tutumun hiç hoş değil. Zira ileri sürdüğün her şey gerçek dışı. Söz konusu broşürü ben yazmadım ve basılması için Paris'e göndermedim. Eğer bu broşürü yaymak suçsa, bu suçu sen işlemiş oldun. Çünkü ilk kez sen tanıttın. Castellio, Calvin'in kendisine niteliği kolayca anlaşılan bahanelerle saldırdığını teşhir ettikten sonra saldırının kaba biçimini ele alır. Korkunç hakaretler ediyorsun. Dudakların yüreğindekileri söylüyor. Latin iftira namende bana peş peşe kafir, iftiracı, cani, havlayan köpek, kutsal yazıyı çarpıtan, cahil ve vahşi biri, Tanrı ile alay eden bir soytarı, dini alçaltan küstah bir kişi, bir kez daha pis bir köpek, saygısız ve ahlaksız biri, çarpık ve sapık ruhlu bir serseri diye söylüyorsun. Bu yazında beni 8 kez rezil diye tanımlıyorsun. Bütün bu kötülükleri 2 sayfa boyunca ifade ediyor, sonra kitabına bir rezilin iftiraları adını veriyorsun. Kitabın son cümlesi ise şöyle: Tanrı seni yok etsin şeytan. Ve kitapta her şey bu üsluba uygun. Sözüm ona bu üslup havari ciddiyeti içinde olan, Hristiyan hoşgörüsüne sahip bir adamın tarzı öyle mi? Böyle bir düşünceden esinlenebilecek senin tarafından yönetilen halkın vay haline. Ne var ki bütün bu hakaretler bana hiç dokunmuyor. Günün birinde çarmıha gerilmiş olan gerçek ayağa kalkacak ve sen Calvin, İsa uğruna ölen birine yaptığın hakaretler için Tanrı'ya hesap vereceksin. Gerçekten hiç utanç duymuyor ve İsa'nın sözlerini yüreğinde hissetmiyor musun? Kim hiçbir neden yokken öfke duyarsa yargılanacak. Kim kardeşinin kötü olduğunu söylerse karanlıklara atılacak. Castellio, egemen bağımsızlık duygusu içinde Calvin'in kendisine yönelik ileri sürdüğü, Basel'de odun çaldığı ile ilgili suçlamasını ise neredeyse neşeyle ele alır. Bu gerçekten de diye alayla sürdürür yazısını. Ağır bir suçtur, elbette ben işlemiş olsaydım. Fakat iftira da ağır bir suçtur. Diyelim ki dediğin doğru ve ben gerçekten odun çaldım. Ama senin dediğin gibi kaderim bu olduğu için. Calvin'in kadercilik öğretisine mükemmel bir taş. Öyleyse neden bana kızıyorsun? Tanrı beni bu kadere mahkum ettiği ve bana çalmama olanağı tanımadığı için kızacak yerde bana acıman gerekmiyor mu? Öyleyse neden hırsızlığım üzerine yaygara koparıyorsun? Bundan böyle çalmaktan imtina etmem için mi? Fakat ben kaderim önceden belirlendiği için zorunlu olarak çalıyorum. Yazılarında bu zorunluluk nedeniyle beni suçlamamalısın. Eğer durum böyleyse çalmamam, boyumu bir parmak bile uzatmam ne kadar olanaksızsa o kadar olanaksızdır. Öncelikle bu saçma iftirayı gözler önüne seren Castellio sonra gerçeği anlatır. Yüzlerce insan gibi o da rent açtığı zamanlarda bir kayıkla akıntının sürüklediği kütükleri çıkarmıştı ve elbette bu suda yüzen kütüklerin kimsenin malı olmaması itibariyle sadece yasal değil, aynı zamanda belediye meclisi tarafından teşvik edilen bir eylemdi. Çünkü taşkında bu kütükler köprüleri tehdit ediyorlardı. Hatta Castellio aynı diğer hırsızlar gibi Basel kendi senatosu tarafından gerçekten tehlikeli bir yardım olan bu hırsızlık için Quaterno Solidas'la çeyrek altın ödüllendirildiğini kanıtlayabilirdi. Bundan sonra Cinevre Klee bile Castellio'nun değil, Calvin'in itibarını sarsan bu ahmakça iftirayı tekrarlamayı göze alamamıştır. Durumu inkar etmek, olduğundan güzel göstermek boşuna. Başarıya alışmış Calvin, ideolojik siyasal hasmını ne pahasına olursa olsun ortadan kaldırmak için aynı servet davasında olduğu gibi gerçeğin ırzına pervasızca geçmeye çalışmıştır. Castellio'nun insan olarak tavrında hiçbir zaman en ufak bir kusur bulmak mümkün olmamıştır. Yazdıklarım hakkında herkes hüküm verebilir diye yanıtlamaktadır Castellio Calvin'i. Hakkımda nefret duymaksızın hüküm veren hiçbir insanın düşüncesinden korkmuyorum. Kişisel yaşantımın mütevaziliğini çocukluğumdan beri beni tanıyan herkes doğrulayabilir. Eğer gerekirse sayısız tanık çağırabilirim. Fakat buna gerek var mı? Sizin verdiğiniz belge yeterli değil mi? Kendi öğrencilerim bile birçok kez yaşantımın ne kadar disiplinli olduğuna ilişkin en ufak bir kuşku duyulamayacağını belirttiler. Savunduğum öğreti seninkinden farklı olduğu için yapabildikleri tek şey benim yanıldığımı söylemek oldu. Hakkımda bu tür söylentiler yaymaya ve bu arada da sürekli Tanrı'nın adını almaya nasıl cesaret edebiliyorsun? Sen Calvin, sadece öfke ve nefretten kaynaklanan suçlamalar için Tanrı'nın tanıklığını istemenin ne kadar korkunç bir suç olduğunu görmüyor musun? Ben de Tanrı'ya sesleniyorum. Sen beni insanlar önünde en şiddetli biçimde yargılamak için Tanrı'ya seslenirken ben senin tarafından istinadsız suçlamalarla yargılandığım için sesleniyorum ona. Eğer ben yalan söylüyorsam, sense gerçekleri ifade ediyorsan, Tanrı'ya beni suçum ölçüsünde cezalandırması için yalvarıyorum. Ve insanlardan bu durumda hem yaşamımı hem de şerefimi elimden almalarını istiyorum. Fakat eğer gerçeği söyleyen bensem ve sen beni yalan yere suçlamışsan, beni düşmanımın kurduğu tuzaklardan koruması, sana da ölmeden önce ileride ruhun selameti erişsin diye davranışından pişmanlık duyma olanağı vermesi için Tanrı'ya yalvarıyorum. İşte kendini beğenmişlik duygusu içinde katılaşmış insanla özgür ve tarafsız bir insan arasındaki büyük fark. İşte ikincinin büyük üstünlüğü. Humanist karakterlerle doktriner karakterler, kendi düşüncesini korumaktan başka hiçbir şey istemeyen hazımlı insanlarla, bütün dünyanın kendi düşüncelerini körü körüne tekrar etmemesine tahammül edemeyen, hep haklı olduklarını iddia eden insanlar arasında her zaman var olmuş ve var olacak bir çelişkidir bu. Birinci kategorinin insanlarında temiz, net bir vicdan kendisini ölçülü bir tarzda ifade eder. İkinci kategoride asabi egemenlik hırsı tehditler ve komplolara gelişir. Ne var ki gerçekten temiz bir vicdan nefretle yıldırılamaz. En temiz manevi edimlere her zaman fanatizmin zor uygulamalarıyla değil, kendine hakim oluş ve ılımlılıkla sessizce ulaşır. Buna karşılık partizan insanlar için söz konusu olan her zaman adalet değil, zaferdir. Bunlar hak vermek istemezler. İstedikleri tek şey haklı olmaktır. Castellio'nun yazısı çıkar çıkmaz saldırı yeniden başlamıştır. Castellio'ya yönelik köpek, canavar gibi kişisel hakaretler ve odun hırsızlığı gibi kişisel iftiralar yerle bir olmuştur. Artık Calvin bile bu telden çalmayı göze alamaz. O nedenle saldırılar hızla başka bir alana, teoloji alanına kaydırılır. Cenevre'de matbaalar henüz son iftiraların mürekkebi kurumamış da olsa defalarca harekete geçirilir ve bir kez daha Théodore de Beze önden gönderilir. Ustasına bağlılığı gerçeğe bağlılığından daha ağır Bazin de Beze, İncil'in Cenevre'de yapılan resmi baskısına 1558 yazdığı ön sözde Castellio'ya karşı gammazcı bir kötülükle öyle saldırılarda bulunur ki böyle bir yerde bu neredeyse mukaddesata küfür etkisindedir. Eski düşmanımız şeytan diye yazar de Beze. Bir zamanlar yaptığı gibi Tanrı'nın sözünün gelişimini engelleyemeyeceğini gördüğünden artık daha tehlikeli biçimde saldırmaktadır. Uzun süredir Fransızca İncil çevirisi, en azından bu adı hak edecek İncil çevirisi yapılmamıştı. Şimdi ise şeytan çevresinde sorumsuz ve küstah birçok kişi bulduğundan çokça İncil çevirisi yapılmaktadır. Ve Tanrı zamanında engel olmazsa daha da fazla yapılacaktır. Eğer benden örnek vermem istenecek olursa Sebastian Castellion'un yaptığı Latince ve Fransızca İncil çevirilerini gösterebilirim. Castellion'un körlüğü ve küstahlığıyla kilisemizce çok iyi bilinen ve uzun süredir boş yere ıslah edilmeye çalışılan biridir. O nedenle biz bu adamın adını daha fazla gizlemeyerek bugüne kadar yaptığımız gibi bütün Hristiyanları şeytanın seçtiği bu adamdan kendilerini sakınmaları için uyarmayı vicdani bir görev olarak değerlendiriyoruz. Bir bilge bundan daha açık ve amaçlı biçimde sapkın mahkemelerine ihbar edilemez. Fakat şeytan tarafından seçilen Castellion'un artık sessizliğini sürdürmesi gerekmez. Bu aşağılık saldırılardan tiksinmiş ve Melanton'un mektubuyla cesaretlenmiş üniversite senatosu Castellion'a saldırıları yanıtlama izni verir bir kez daha. Castellion'un Döbeze'ye bu yanıtı derin, hatta neredeyse mistik denebilecek bir kederle doludur. Bu katıksız hümanist, insanların kendisinin düşünce biçiminden böylesine nefret etmelerini sadece büyük bir acıyla karşılar. Gerçi Calvinistler için önemli olanın gerçek değil, kendi gerçeklerinin tekeli olduğunu ve şimdiye kadarki ideolojik ve siyasal karşıtları gibi kendisini de ortadan kaldırmadıkça durulmayacaklarını çok iyi bilmektedir. Yine de soylu duygusu böyle bir nefret içinde alçalmayı reddeder. Belediye meclisini öldürülmem için kışkırtıyor ve cesaretlendiriyorsunuz diye yazar öngörüyle. Eğer bu kitaplarınızda açıkça kanıtlanmamış olsaydı emin olmama rağmen böyle bir iddiada bulunmayı göze alamazdım. Zira ölürsem size yanıt veremem. Henüz yaşıyor olmam sizler için gerçek bir kabustur. Ve belediye meclisinin baskısına boyun eğmediğini ya da henüz boyun eğmediğini, bu her an değişebilir, gördüğünüzden dünyanın bundan nefret etmesi, beni boykot etmesi için çalışıyorsunuz. Hasımlarının açıkça hayatına kastettiklerinin bilincinde olan Castellion onların vicdanlarını hedef alır. Söyleyebilir misiniz diye sorar İsa'nın hizmetkarlarına. Bana karşı tutumunuzu hangi bakımdan İsa'ya dayandırabilirsiniz? İsa hainin onu ajanlara teslim ettiği anda bile ona iyilikle konuşur. Çarmıha gerilmişken bile cellatları için dua eder. Ya sizler? Bazı hususlarda sizden farklı düşündüğüm için dünyanın bütün ülkelerinde hakkımda kinle kovuşturma yapıyor ve aynı düşmanca tutum almaları için diğerlerini de kışkırtıyorsunuz. Tutumunuzun kardeşinden nefret eden katildir diyen İsa tarafından mahkum edilmesi size gizli ve büyük bir acı veriyor olmalı. Bunlar gerçeğin son derece açık hükümleri ve bunları her türlü teolojik gizden kurtulunduğunda herkes anlayabilir. Bunları konuşmalarınızda, kitaplarınızda kendiniz vaaz ediyorsunuz. Peki neden kendi yaşamınızda uygulamıyorsunuz? Ancak Castellion, Döbeze'nin önce olarak gönderilmiş bir yardakçı olduğunu bilmektedir. Bu ölümcül nefret ondan değil, kendisininkinden başka her türlü yorum çabasını yasaklamak isteyen din despotu Calvin'den kaynaklanmaktadır. O nedenle Castellion, Döbeze'nin arkasındaki Calvin'i yönetir sözünü. Doğrudan doğruya gözlerinin içine bakarak Calvin'in öfkesinin karşısına geçer. Kendini Hristiyan olarak adlandırıyorsun, Protestanlığı kabul ediyorsun, sırtını Tanrı'ya dayıyor, Tanrı'nın amaçlarını anlamış olmakla övünüyorsun, Protestan gerçekliğini bildiğini iddia ediyorsun. Peki başkalarına öğüt veren sen neden kendine öğüt vermiyorsun? Kürsüden iftira etmemek gerektiğini vaaz eden sen neden kitaplarını iftirayla dolduruyorsun? Gururumu ayaklar altına almak için neden beni böylesine bir kendini beğenmişlik, böylesine bir kibir ve kurumla, sanki Tanrı'nın meclisinde bulunuyormuşsunuz ve o size yüreğinin gizlerini açmış gibi yargılıyorsunuz? Çok geç olmadan kendi içinize dönün. Eğer mümkünse bir an kendinizden kuşku duymaya çalışın. İşte o zaman siz de birçok insanın gördüğünü göreceksiniz. Sizleri tüketen bu narsizmden, başkalarına duyduğunuz bu nefretten kurtulun. Hoşgörü içinde tartışalım. Dinsizliğimin de üzerine atmaya çalıştığınız suçlar gibi gerçek dışı olduğunu göreceksiniz. Öğretinin bazı hususlarında sizden farklı düşünmeme tahammül edin. Dindar insanlar arasında düşüncelerde farklılık olmasına rağmen gönül birliği sağlamak gerçekten de mümkün olamaz mı? Şimdiye kadar kraldan çok kralcılarla, doktrinerlere bundan daha insancıl ve uzlaşmacı bir yanıt verilmemiştir. Üstelik bu mükemmel sözleri bir yana, Castelio hoşgörü düşüncesini belki de daha mükemmel biçimde kendisine dayatılan savaş içinde sergilediği insancıl tavrıyla gerçekleştirmiştir. Alayı alayla, nefreti nefretle karşılamak yerine, sizin bana karşı söylediklerinize benzer şeyleri siz için ileri sürmüş olsaydım nereye kaçacağımı bilemezdim. Bu kavgayı ona göre düşün insanlar arasında her zaman olması gereken insani tartışmayla sona erdirmeyi dener bir kez daha. Hasımlarına bir kez daha barış elini uzatır. Oysa hasımları çoktan ölüm baltasını kuşanmışlardır. O nedenle sizden İsa aşkına özgürlüğümü kabul etmenizi ve artık beni haksız yere suçlamaktan vazgeçmenizi rica ediyorum. Nasıl sizlerin serbestçe inanma özgürlüğünüz varsa bana da serbestçe düşünme izni verin. Sizinkinden farklı dünya görüşüne sahip olanların yanlış yolda olduğunu söylemeyin ve onları hemen sapkınlıkla suçlamayın. Birçok dindar gibi ben de İncil'i sizden farklı yorumlamama rağmen bütün gücümle İsa'ya inanıyorum. Elbette ikimizden biri yanılıyor ama tam da bunun için birbirimizi sevmeliyiz. İsa günün birinde yanılana gerçeği gösterecektir. Bizim, sizlerin ve bizim tek bilmemiz gereken şey Hristiyanca sevmeye yükümlü olduğumuzdur. Sevelim ve bu yolla bütün hasımlarımızın ağzını kapatalım. Siz kendi düşüncenizi doğru buluyorsunuz değil mi? Başkaları da kendi düşünceleri hakkında böyle düşünüyor. Öyleyse daha bilgi olanlar daha kardeşçe davranmalı ve bilgeliklerinin kibrine kapılmamalıdırlar. Çünkü her şeyi sadece Tanrı bilir ve o gururluları dizüstü çöktürür, alçak gönüllüleri yüceltir. Size bunları büyük bir sevgi talebinden hareketle söylüyorum. Size sevgi ve Hristiyan barışı sunuyorum. Sizleri sevgiye çağırıyorum. Bunu bütün ruhumla yaptığıma Tanrı ve insanlar şahittir. Fakat buna rağmen bana nefretinize sürdürmeye devam eder, sizleri sevgiye kazanmama izin vermezseniz suskunluğumu çoğaltabilirim. Yargıcımız Tanrı olsun ve ona bağlılığımız ölçüsünde hakkımızda hüküm versin. Böylesine etkili, böylesine insancıl bir uzlaşma çağrısının düşünsel alanda bir hasmı yatıştırmamasını akıl erdirmek mümkün değildir. Ne var ki her zaman tek bir düşüncenin yeminlisi olmuş ideologların son derece insancıl düşünceler de olsa kendilerininkinden başka düşünceler karşısında duyarsızlıkları doğaldır. Ne var ki düşüncenin tek yanlılığı kaçınılmaz olarak adaletsiz davranmayı gerektirir. Ve nerede bir kişi ya da bir halk bir ideolojinin fanatizmiyle doluysa orada anlayış ve hoşgörüye yer olmaz. Düşüncelerini alenen vaz etmeyen, ortalığı karıştırmayan, kavga etmeyen, yeryüzündeki tek bir insana bile düşüncesini zorla kabul ettirme gibi bir hırs kırıntısına bile sahip olmayan, sadece özgürlük isteyen bu insanın sarsıcı uyarısı kalbini hiç etkilemez. Dindar Cenevre bu Hristiyanca barış talebini rezalet olarak geri çevirir ve derhal alay ve kışkırtmanın bütün zehirli atmosferiyle yeni, şiddetli bir ateş başlar. Şimdi Castelio'yu zan altında bırakmak, en azından gülünç duruma sokmak için başka bir yalan sahnelenir. Belki de bu oyunların en haincesidir. Cenevre halkına bütün teatral eğlenceler günah olduğu gerekçesiyle yasaklanmış olmasına rağmen, Cenevre Üniversitesi'nde Calvin'in öğrencileri tarafından dindar bir okul komedisi hazırlanmıştı. Bu komedide Castelio, Deparvio Castelio adıyla şeytanın baş hizmetkarı olarak canlandırılıyor ve şöyle konuşturuluyordu. Beni soracak olursanız emrinize amadeyim. Dualar, şiirler okurum üç kuruş için ve gözüm görmez başka şeyi. Bir havari yoksulluğu içinde yaşayan bu adamın kalemini para için sattığı ve sadece bazı papa yanlılarının paralı acıtarı olarak hoşgörü öğretisi için mücadele ettiği yolundaki bu son iftira, Calvin'in izni ve hiç kuşkusuz Hristiyanlığı bu önderinin İncil vaizi bu adamın teşvik ettiği küstahlıkla göze alınabiliyordu. Fakat gerçek ya da iftira bu Calvinist nefret için çoktan beri aynı şeydir. Onların düşündükleri tek şey Castelio'yu Basel Üniversitesi kürsüsünden attırmak, yazılarını yakmak, hatta kendisini de ateşe atmaktı. Bu hiddetli Key'nin harekete geçmesini, Cenevre'de yapılan olağan ev aramalarından birinde iki kişide Calvin'in resmi onayının bulunmadığı, ki bu kendi başına bir suçtur, bir kitabın ele geçmesi fırsat yaratmıştı. Protestan adlı bu kısa yazının ne yazarının adı ne de basıldığı yer bellidir. Bunun içinde hemen sapkın bir eser kokusu veriyordu. Bu iki kişi derhal yaka paça konsistoryumun önüne çıkarılmış ve işkence korkusuyla kitabı Castellion'un yeğeninden aldıklarını itiraf etmişlerdi. Kıstırılan avın işini bitirebilmek için avcılar hemen bu yeni izin peşine düşerler. Gerçekten de birçok yanlışla dolu bu kötü kitap Castellion'un yeni eseridir. Castellio bir kez daha erasmik bir çabayla kilise tartışmasının barışçıl biçimde sonuçlandırılması için uyarıda bulunma gibi o eski iflah olmaz hatasına düşmüştür. Sevgili Fransa'sında dinsel kışkırtmaların en sonunda nasıl kanlı ürünler vermeye başladığını Cenevre'nin gizli onayıyla, Protestanların Katoliklere karşı silaha sarılmalarını sessizce seyretmek istemiyordu. Ve sanki 1572'de Fransız protestanlarının katliam gecesini ve Hügenot savaşlarının korkunç dehşetini önceden hissetmiş ki bir kez daha ve son anda böylesine kan akıtmanın anlamsızlığını anlatma yükümlülüğünde hissediyordu kendisini. 4. kaset 2. yüzün sonu.